Ayrım 11, Yıldızların Dönüşü, Stanislav Lem, sayfa 109. Bir an yerinden kalkacak sandım ama çabuk toparladı. Bakışları yine üzerime dikildi. İri ve aç gözleri. Kendisinden iki adım ötede duran vahşi bir hayvanmışım gibi bakıyordu bana. Üzerinde estirdiğim dehşet havasından sapık bir zevk alır gibiydi. Başka türlü korksaydı bu denli hakarete uğramış hissetmezdim kendimi. Yani siz... Öldürebilir miyim diye sordunuz dedim kibarca gülümseyerek. Evet, öldürebilirim. Sessizlik, müzik. Bir kere daha bakışlarımı üzerime dikti ama tek kelime bile etmedi. Ben de alkışlar, müzik, yeniden alkışlar. Bir çeyrek saat böyle kala kaldık, sonra birden doğrulup kalktı. Benimle geliyor musunuz?
Nereye?
Evime. Bir brit içmek için mi?
Hayır.
Döndü ve gitti. Kıpırdamadan olduğum yerde kaldı. Nefret ediyordum ondan. Arkasına dönüp bakmadan yürüyordu. O güne dek böyle yürüyen bir kadın daha görmemiştim. Bir kraliçe edasıyla. Yürümüyor, yüzüyordu. İyice kararmaya yüz tutmuş çitlerde peşinden yetiştim. Pavyonların ışıkları şehrin maviye yakın rengiyle karışıyordu. Adım seslerimi işitmişti ama ilerlemeye devam ediyordu. Peşinden yokmuşum gibi. Hatta kolunu tuttuğum zaman da yine yalnız gibiydi, devam ediyordu. Bir tokattan farksızdı bu. Onu omuzlarından yakaladım, kendime doğru çevirdim. Karanlıkta beyaz bir lekeyi andıran yüzünü bana kaldırdı. Gözlerimin ta içine baktı. Kurtulmaya çalışmadı. Zaten beceremezdi ki. Onu şiddetle öptüm. Kinle dolu olarak titrediğini hissediyorum.
''Sen yok musun?'' dedi ayrıldığımız zaman bitkin bir sesle.
''Kapat çeneni.'' Beni itmeyi denedi. Henüz değil diyerek öpmeye devam ettim. Fakat o kin birden kendime yönelik bir tiksinti haline dönüşüverdi. Bıraktım. Kaçacağını düşünmüştüm. Olduğu yerde kaldı. Yüzüme bakmayı denedi. Başımı çevirdim.
''Neyin var senin?'' diye alçak sesle sordu.
''Hiç.'' Koluma sarıldı.
''Haydi gidelim.''
Yanımızdan bir çift geçti ve karanlıkta kayboldu. Peşinden izledim. Yalan bir duruma batıyormuşum gibi geliyordu bana. Ama mucizelerdeki gibi yine peşinden gidiyordum. Ne kin ne öfke kalmıştı, hiçbir şey umurumda değildi. Kadın giderleri izleyerek kaldırım kenarında yürüyordu. Yalnız kalmak istiyordum. Ama avuç içiyle beni kolumdan yakaladı, elimden tuttu. Çekmeliydim elimi ama bu sefer daha da kaba olacaktım. Birlikte bir glider'a bindik. İlk defa biniyordum bu araca ve neden pencereleri olmadığını anlamıştım. İçeriden araç tamamen şeffaftı, özel bir cam sayesinde. Uzun bir süre hiç konuşmadan yol aldık. Garip yapıların önünden geçtik. Sonra glider geniş pistte ayrıldı. Karanlık bir parkı geçti. Bir şelaleyi andıran dev bir merdivenin önünde durdu. Merdivenleri çıkarken ayaklarımın dibinde bir portakal bahçesinin uzandığını gördüm. Ağır kapı sessizce açıldı. Yüksek galerili geniş bir hole girdik. Desteksiz, direksiz, soluk lamba ışıklarının altında başka bir boyut içindeymiş gibi yuvalarında gülümseyen bebekler değil, fotoğraflar değil, bu kez ayenin kendisini görüyordum. Dev gibi ve ayakta, kendisini öpen siyahi bir erkeğin kolları arasında, şelaleyi andıran merdivenin altında... Ayen ışıldayan beyaz giysilerinin içinde, yanda yüzü kadar büyük mor çiçeklerin yanında Ayen. Bunu izleyerek bir kere daha tek başına onu gördüm. Dudaklarında o genç kız gülümsemesiyle, bakır rengi saçlarında ışıklar parıldıyordu. Yeşil bir merdiven, beyaz bir galeri, gümüşü bir merdiven, durmak bilmeyen ve ağır bir hareketle canlanan koridorlar. Sanki belli belirsiz bir yel koridorlara hayatiyet veriyor. Oysa bütün bu gördüklerim ancak bir başlangıçtı. Her tarafı incecik mermer işleriyle bezenmiş, gölgelerin bile yumuşadığı bembeyaz bir odadan geçtik. Buradan daha küçük bir odaya girdik. Tunç rengi bir öncekinin beyazlığı yanında bir çığlık gibiydi.
Ayın bir hareket yaptı, ışıklar karardı. Duvarın yanına gidip bir iki jest daha yapınca sihirli bir değnekle dokunmuş gibi önce bir köpük belirdi. Aynı köpük kısa sürede yumuşacık bir divan halini aldı. "Bir konuğumuz var," dedi durarak. Zengin donatılmış masa karşıdaki tahta oymanın içinden çıkıp bir köpek gibi kadının ayağına kadar geldi. Yine bir işaretle canlı ışıklar söndü, koltukların yanındaki yuvada küçük bir lamba belirdi. Masanın üzerinden bana doğru eğilerek yüzüme bakmadan sordu. "Blar?"
"Oldu," dedim. Hiçbir şey istemiyordum. Vahşi olmamak elimde değildi ama hiç olmasa inatçı bir vahşi olmayı deniyordum.
Bana zümrüt gibi ışıldayan uzun bir huni ile bir küçük boru uzattı. Fakat ikisi de bir meyvanın kadife kabuğu gibi yumuşaktı. Bir tane daha aldı, oturduk. Dayanılmaz bir rehavet, bir bulutun üstüne oturmuş gibiydi. Sıvının bilmediğim meyvelerin taze tadını taşıdığını fark ettim.
"Güzel mi?" diye sordu.
"Evet. Belki bu da geleneksel bir içecekti. Örneğin seçkinler için ya da aksine son derece tehlikeli kimseler için. Ama artık soru sormamaya kararlıydım."
"Oturduğun zaman daha iyisin."
"Niçin?"
"O kadar irisin ki."
"Biliyorum."
"Kasten mi somurtuyorsun?"
"Yok, içimden öyle geliyor." Yavaş yavaş gülmeye başladı. "Şakacıyımdır da," dedim. "Ne çok meziyetim var değil mi?"
"Farklısın," dedi. "Kimse senin gibi konuşmuyor. Söylesene, nasıl oluyor bu? Ne hissediyorsun?"
"Anlayamadım."
"Anlamazlıktan geliyorsun ya da yalan söyledin." "Yo, bu imkansız. Böyle yapamazdın sanki."
"Atlamak mı?"
"Yok, onu düşünmemiştim."
"Neyi düşündünüz öyleyse?"
Gözleri kısıldı. "Bilmiyor musun?"
"Ne yani?" dedim. "Yoksa artık hiç yapılmıyor mu?"
"Evet, ama pek o kadar."
"Hele hele, öğrenecek miyim ben de?"
"Hayır, ne münasebet, yalnız sen istiyormuşsun gibi yani."
Sustu. "Yani?"
"Pekala, biliyorsun, hissettim bunu."
"Kötü davrandım," diye itiraf ettim.
"Fena davranmış," dedi burun kıvırarak. "Ben de düşünüyordum ki..." "Ne düşündüğümü bile bilemiyorum işte, biliyor musun? Kimse cüret edemezdi buna."
Hafifçe gülümsemeye başladım. "Demek en çok hoşuna bu gitti ha?"
"Hiçbir şey anlayamıyorsun. Dünya korku nedir bilmiyor. Ve sen korkutmaya muktedirsin."
"Daha da istiyor musun?" diye sordum. Dudakları aralandı. Bana yine hayali bir hayvana bakar gibi baktı.
"İstiyorum."
Bana doğru ilerledi. Elini alıp kendi elimin üzerine koydum. Düz olarak parmakları ancak avuçlarıma kadar geliyordu.
"Elin neden o kadar sert?" diye sordu.
"Yıldızların yüzünden, yıldızlar çetindir. Haydi şimdi de sor bakalım, neden böyle müthiş dişlerim var?"
Gülümsedi.
"Dişlerim son derece sıradan," dedi.
Böyle diyerek elimi kaldırdı, öylesine dikkatlice kaldırdı ki birden aklıma aslanlarla karşılaşmam geldi. Sinirleneceğim yerde gülümsedim çünkü sonunda çok budalaca bir şeydi bu. Ayağa kalkıp kolumun üzerinden koyu renkli bir tüpten bir şey boşalttı, içti.
"Nedir bu, biliyor musun?" diye gözlerini kapayarak sordu ve içtiği sıvı içini yakmış gibi suratını buruşturdu.
"Hayır."
"Kimseye söylemeyeceksin değil mi?"
"Hayır."
"Perto bu."
"Hımm," dedim tesadüfen, gözlerini açtı.
"Çok önceden de görmüştüm seni, iğrenç bir ihtiyarla birlikte yürüyordun, sonra tek başına döndün."
"Genç bir arkadaşımın oğluydu o," diye cevap verdim.
"Dikkatleri çektiğini biliyor musun?"
"Ne yapayım?"
"Hem yalnız çok iri yarı olduğun için değil, hareket ediş tarzın da garip. Ayrıca şey gibi bakıyorsun."
"Ne gibi?"
"Bir şeyden çekiniyormuş gibi."
"Kimden?"
Cevap vermedi, yüzündeki ifade değişti. Derin bir iç çekerek kendi eline baktı. Parmaklarının uçları titriyordu.
"Tamam," dedi yavaşça ve gülümsedi ama bana değil. Gülümsemesi bir esinlemeye dönüştü.
Göz bebekleri irileşti, yavaşça arkaya yaslandı. Kül rengi arkalığa başını dayayana kadar. Bakır rengi saçları dağıldı, muzaffer bir şaşkınlıkla bana bakıyordu.
"Öp beni."
Ona sıkı sıkı sarıldım. Müthiş bir şeydi bu. Çünkü onu hem istiyor hem de istemiyordum. İçimde benliğimden kopmuş gibi bir duygu vardı. Sanki her an başka bir biçime dönüşecekmiş gibi geliyordu bana. Parmaklarını saçlarıma daldırdı. Benden ayrıldığında nefes alıp verişleri bir inilti haline dönüşmüştü. İkimizden biri sahte, korkak diye düşündüm ama hangimiz, o mu ben mi? Onu öpüyordum, yüzü ıstırap verecek kadar güzeldi, müthiş de yabancı. Derken yalnız zevk kaldı, dayanılmaz bir zevk. O anda bile içimdeki soğuk gözlemci kişiliği var olmayı sürdürdü. Kendimi tam anlamıyla kapıp koyveremiyordum. Divanın kenarı düşüncelerimizi anlamış gibi başlarımız için bir yatak haline dönüştü. Ve ikimiz de bütün zamanlar boyunca bunu biliyormuşuz gibi bir tek söz bile etmedik aramızda. Onu boynundan tutmuş uyuyordum ki içimde hala gözlendiğim biri tarafından casuslandığım hissi vardı. Uyandığımda o uykudaydı, başka bir odadaydı. Hayır, aynı odada, yalnız biraz değişmişti. Duvarın bir bölümü kalkmış, şafağı gösteriyordu. Tepemizde unutulmuş gibi yanan bir lamba ince bir ışık veriyordu. İleride tam karşı daha hala karanlık ağaçların tepesi üzerinden güneş yükseliyordu. Yavaşça yatağın kenarına kadar kaydım. Allan gibi bir şeyler mırıldandı ve uyumaya devam etti. Issız geniş salonlardan geçtim. Pencereleri doğuya bakıyordu. Bunlardan kırmızımsı bir renk içeri sızıp şeffaf eşyayı dolduruyordu. Bir dizi odadan sonra oradan geçen bir silüeti fark ettim. Sedef rengi bir robottu bu. Yüzü yoktu. Gövdesi hafif ışıldıyordu. "Çıkmak istiyorum," dedim.
"Evet efendim."
Gümüşü, yeşil, mavi merdivenler, bir kilise mihrabı kadar yüksek holde ayenin bütün yüzlerine veda ettim. Gün iyice aydınlanmıştı. Robot önümde bir kapı açtı. Ona bir glider çağırmasını söyledim.
"Evet efendim, evinkini kullanmak istemez misiniz?"
"Öyle olsun. Alcaron Oteli'ne gitmek istiyorum."
"Elbette efendim, emrinizdeyim."
Benimle önceden de biri böyle konuşmuştu ama kim? Bir türlü hatırlayamıyordum. Görkemli merdivenlerden aşağı indik. Buranın bir ev değil bir saray olduğunu belli eden merdivenlerden. Doğan güneşin ilk ışıklarıyla araca bindim. Hareket edince dönüp baktım. Robot mütevazi haliyle öyle duruyor. İnce kollarıyla bir rahibeyi anımsatıyordu. Sokaklar adeta ıssızdı. Bahçeleri içinde villalar uyuyordu. Tıpkı terk edilmiş garip gemiler gibi. Şehir merkezi biraz daha hareketliydi. Otele varınca banyo yapıp seyahat acentasını aradım. Öğle için bir bulder ısmarladım. Anlamını bile bilmediğim bu sözcükleri kullanmak beni eğlendiriyordu. Önümde daha 4 saatim vardı. Danışmayı arayıp Bragg'lar hakkında bilgi istedim. Benim kız ya da erkek kardeşim yoktu ama babamın erkek kardeşinin 2 çocuğu olmuştu. Bir erkek, bir kız. Belki artık onlar da hayatta değildi ama belki de onların çocukları. Danışma bana 11 Bragg saydı. Bunun üzerine soyları hakkında da bilgi istedim. Anlaşıldığı kadarıyla bir teki akrabamdı, Atal Bragg. Amcamın torunu oluyordu. Belki de genç sayılmazdı. 60'ına merdiven dayamıştı. Bilmek istediğimi öğrenmiştim. Kendisini aramak için telefonu kaldırdım, sonra hemen kapattım. Ne diyecektim ki ona? Ya o bana ne diyecekti? Babamın nasıl öldüğünü mü? Yoksa ya da annemin? Onları çok uzun bir zaman önce terk etmiştim ve kayıp bir çocuk olarak ne sormaya hakkım vardı? Korkakça bir kaçışla alın yazısına yan çizmiştim. Bana karşı onlardan daha az öldürücü olacak zamana sığınmıştım. Onlar beni yıldızlara gömmüşlerdi. Ben ise onları dünyaya gömmekten kaçınmıştım. Yine de dinleyiciyi kaldırdım. Ses uzun uzun çaldı. En sonunda evin robotu bana Atal Bragg'in şu anda dünyada bulunmadığını bildirdi. Nerede diye sordum hemen. Ayda, 4 günlüğüne gitti. Ona ne diyeyim? Ne iş yapıyor Atal? Mesleği ne diye sordum. Çünkü aradığımın gerçekten o olup olmadığından emin değildim. Belki de bir yanlışlık vardı. Yine de bir robota yalan söylemek daha kolaydı. Psikopedagog. Teşekkür ederim. Birkaç güne kadar ben yine ararım. Kapattım. Hiç olmasa o astronot değildi. Yeniden danışmayı arayıp kalan 2-3 saatimi geçirmek için bana nasıl bir eğlence önerebileceklerini sordu.
Şimdi Raoul'umuza davet ediyoruz.
Ne oynuyor?
Ayn Ayenis'in son yapıtı sevgilim.
Aşağı indim. Salon zemindeydi. Gösteri yeni başlamıştı. Ama girişteki robot pek bir şey kaybetmediğimi söyledi. Birkaç dakika olmuştu başlayalı. Karanlıkta yol gösterdi. Beni garip ve beyzi bir koltuğa yerleştirdikten sonra gözden kayboldu. İlk izlenimim bir tiyatro sahnesinin burnunun dibinde oturduğum oldu. Fakat oyuncular öylesine yakındı ki bana, daha çok sahnede oturduğumu sandım. Benim çağıma ait bir öyküydü, tarihi bir dram. Zaman tıpatıp uymuyordu ama bazı ayrıntılardan, benim yolculuğa çıkışımdan 15 yıl kadar sonra cereyan ettiğini anladım. Giysileri inceledim. Dekor naturalistti ama bayağı oyalandım. Çünkü bir sürü yanlış ve zıtlıklar keşfediyordum. Donuk tenli yakışıklı film kahramanı evinden frakla çıkıyordu sabah vakti ve sevgilisiyle buluşmak için otomobiline atladı. Derbiye giden bir İngiliz soylusu kılığında, birayı da saman çubukla içmesi çabası. Sonra birden gülümsemem dudaklarımda dondu kaldı, Ayn göründü. Çok saçma bir giysi içindeydi ama o anda bunun hiç önemi kalmadı benim için. Seyirci bir başkasını sevdiğini ve bir genç adamı aldattığını biliyordu. Tipik bir melodram konusu, sıradan. Ayn her türlü düşünceden yoksun, herkesi bahtsız eden fakat yine de kimseyi üzmek istemeyen biriydi. Bir erkeğin kollarında bir başkasını unutuyordu ama bunu öylesine içtenlikle beceriyordu ki herkes o an içinde olsa samimiyetine inanıyordu. Sonunda bütün oyun dağılıyordu ama Ayn gerçekten büyük oyuncuydu. Real tiyatrodan da öte bir şeydi çünkü bir ayrıntıya dikkat edip baktığımda o ayrıntı büyüyüp genişliyordu. Bütün sahneyi mi yoksa bir ayrıntıyı mı seyretmek istediğine seyircinin kendisi karar veriyordu. Daha sonra bavullarımı toplamak için yine odama çıktım. Çünkü 10 dakikaya kadar gitmem gerekiyordu. Meğer işim sandığımdan çokmuş. Telefon çalıp bulderimin hazır olduğunu bildirdiğinde ben daha toparlanamamıştım. Geliyorum dedim. Taşıyıcı robot valizlerimi aldı. Odadan çıkacağım sırada telefon bir daha tınladı. Kararsızdım. Kaçıyorum izlenimi uyandırmak istemem diye düşünüp cihazı aldım. Yine de neden böyle davrandığımı pek bilemiyordum doğrusu.
Sen misin?
Evet, uyandın mı?
Çoktan, ne yapıyorsun?
Seni realde seyrettim.
Ha, iyi dedi.
Sesinde bir memnuniyet sezdim, biraz da bu adam bana ait der gibi. Hayır dedim.
Ne hayır?
Sen büyük bir artistsin ama ben senin sandığından tamamen farklı biriyim.
Peki ya bu gece düş mü görüyordum diye sözümü kesti.
Sesinde eğleniyormuş gibi bir hava vardı. Birden saçmalık yine ağır bastı, işin içinden çıkamıyordum. Hayır dedim kendimi gemleyerek, düş görmedin ama ben gidiyorum.
Ebediyen mi?
Konuşmamız açıkça onu eğlendiriyordu. Dinle diye başladım ama ne diyeceğimi bilemedim. Bir süre yalnız soluğunu işittim.
Peki ya sonra diye sordu.
Bilmiyorum. Çabuk düzelttim hatamı. Hiç, gidiyorum işte. Bunun hiçbir anlamı yok.
Elbette yok diye doğruladı. Zaten bunun için müthiş bir şey olabilir. Ya bu, hangisini seyrettin? Doğruları mı?
Hayır, sevgilimi. Dinle beni.
Kusursuz bir aptallık, görmeye tahammül edemiyorum. En kötü oyunlarımdan biri. Git doğruları seyret. Ya da hayır, bu akşam gel. Sana ben seyrettiririm. Hayır hayır, bu akşam gösteremem, yarın.
Ayn, gelmeyeceğim. Gerçekten bir dakika sonra gidiyorum.
Bana Ayn deme, sevgilim diye çağır.
Canın cehenneme sevgilim diye kapatmadan önce bağırdım. Sonra müthiş bir utanç duydum. Telefonu açıp tekrar kapattım. Ardından peşimden şeytan kovalıyormuş gibi odadan dışarı fırladım. Zemin kata inince Bulder'in beni damda beklediğini öğrendim ve yeniden yukarı çıktım. Damda bahçeli bir restoranla havaalanı bulunuyordu. Burada bir yıl uğraşsam aracımı bulamazdım. Allah'tan neredeyse elimden tutup beni gereken yere götürdüler. Holder sandığımdan da küçük bir şeydi. Okumak istediğim için yolculuğun ne kadar zaman sürdüğünü sordum.
Yaklaşık 12 dakika dediler.
Öyleyse okumaya başlamaya değmezdi. Hulder'in içi uzay füzelerini andırıyordu ama çok daha rahattı. Bana kibarca iyi yolculuklar dileyen robotun ardından kapı kapanınca duvarlar aynı anda şeffaflaştı. İlk 4 sıradan birinde oturduğumdan büyük bir bardak içine oturup uçtuğum izlenimine kapıldım. Diğer yerler boştu. Ne bir füzeye ne de uçağa benzediği halde oyalayıcı bir araçtı bu. Daha çok modern bir uçan halıya benziyordu. Araç önce dikine yükseldi, hiçbir sarsıntı olmadı, bir de ıslık gibi bir ses çıktı o kadar. Hulder yoluna hiçbir gürültü çıkartmadan devam ediyordu. Aşağıya baktım, şimdi buzdan bir kale gibi hızla geride kalan terminalin üzerinden geçiyorduk. Şehirden görünmeyen üst katlarında füzeler için dev giriş rampaları göze çarpıyordu. Ardından saat kulesini geride bıraktık. Dünyadan bakılınca o kadar yüksek görünmüyordu göze. Şehri gökyüzüne birleştiren bir tüp geçidi andırıyordu. Ufka kadar beton yapı yığınları uzanıp gidiyordu. Pek ender aralarında yeşil alanlar dikkati çekiyordu. Klavestro'ya kadar böyle mi sürecek diye aklımdan geçirdim. Ama araç hızlandı, konutlar seyreldi, yerlerini bahçelere bıraktı. Dev virajlar ve doğru çizgiler halinde yollar göründü. Daha da ilerilerde yollar birbirinden uzaklaşıyor, yeşil alanlar uzanıp gidiyordu. Farklı bitkiler göze batıyordu, mavi ve kırmızı renklerde. Bunlar çiçek olamazdı, renkleri o kadar canlıydı ki. Doktor Jufon olsaydı benimle gurur duyardı diye düşündüm. Şu hale bakın, daha 3 gün oldu. Ne hızlı bir başlangıç. Öyle sıradan biri de değil, ünlü bir artist, bir şöhret. Sadece biraz korktu. Ama aslında bu korku ona zevk verdi. Allah vere de sürse bu durum. Ama samimiyetten bahsetmek niye? Nedir ki onların samimiyeti? O uçuruma atlamak ne büyük bir kahramanlıkmış meğer. Cömert bir goril. Sonra da kitlelerin hayran olduğu güzel, seni cömertçe ödüllendirirdi ya, onun açısından ne büyük şey. Bütün yüzüm yanıyordu, koca budala diye kendi kendime tekrarladım. Aslında ne arıyordun sen? Kadın mı? Bir tane elde ettin işte. Burada sahip olabilecek her şeyi elde ettin. Hatta bir dizide rol alma teklifi bile yapıldı. Şimdi de bir evin olacak, bahçesinde dolaşacaksın, kitaplar okuyup yıldızlar seyredeceksin ve kendi kendine gururla ben oraya gittim diyeceksin. Gittim ve geri döndüm. Ve fizik kanunları senin için çalıştı sersem. Önünde henüz bir yarım ömür var. Senden çok sonra doğan Romer neye benziyor düşünsene. Hulder inişe geçti, yine ıslık sesi, geniş göller ve küçük yüzme havuzları güneşi yansıtıyordu. Küçük tepecikler üzerine serpiştirilmiş evler giderek büyüyor ve mavimtırak bir görünüm yaratıyordu. Ayrıca çakıl taşlı yollar, çiçek ve çim alanlar, beton bölmeler içinde su, patika yollar, fidanlar, beyaz bir dam gördüm. Bütün bunlar yavaş yavaş beni sardı ve hareketsizleşti. Bir bakıma kişiliğime sahip çıktı. 11. ayrımın sonu. Sayfa 121.